Spor daima. Spor daima.
Evet sevgili dinleyiciler, Spor Daima sinyalimizi duydunuz. 2020 yılının ilk Spor Daima programından sesleniyoruz sizlere. Bundan böyle her cuma aynı saatte Spor Daima sinyalini duyacaksınız ve biz de yaklaşık 30 dakika boyunca Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak yayından sizlere Spor Daima programının içeriğiyle sesleneceğiz. Neler olacak Spor Daima programında? Bunu birazdan sevgili konuğumla, sevgili dostumla uzun uzun konuşacağız ama ben genel bir hatırlatma yapmak istiyorum. Spor insanlık tarihi kadar eski, biliyorsunuz. Arka planında insanın belki rekabet edebilme duygusu da var. Ama daha da önemlisi insanın en önemli vasıflarından olan ve zaman geçtikçe, yaş aldıkça kaybettiği vasfına dayanan bir olgu spor. Oyun olgusuna dayanıyor. Ünlü bir düşünür şöyle diyor: biz yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız. Oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanırız diyor. Önemli bir vurgu bu. Tekrarlıyorum. Belki size çok alegorik, çok karışık gelmiş olabilir. Tekrarlayayım. Bunun üzerinden ilk programı kurgulayalım. Biz yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız. Biz oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanırız. Ne diyorsun?
Yani öyle bir program girişi oldu ki gerçekten çok etkileyici oldu.
Bir kroşe attık mı dinleyicilere?
Kesinlikle.
Biraz sarsalım değil mi bu programın
özelliği? Yani zaten sportif programlar da biraz böyle olsun ya. Daha yine bir yapısı olur. Hani program üzerine hani bir tanıtım düşünürken acaba nasıl bir cümle seçerim diye ben de kendi kendime düşündüğüm zaman şöyle bir ifadede bulunmuştum. Hayatı sporla, sporu hayatıyla değiştirenler demiştim. Spor tarihinin dönüm noktalarından bahsedeceğimizi, kariyer hikayelerini, kısacası sporu ve sporcunun öyküsünden bahsedeceğiz.
Onları da bahsedeceğiz ama bu tanımla ilgili ne diyorsun? Yani yaşlılık ve oyun arasında sence bir ilişki var mı?
Çok ciddi. Bence hayatın kendisi bir oyun zaten. Ve spor aslında insanın oyun oynama ihtiyacının bir yansıması. Yani insanın ruhunda, psikolojisinde şunlar var. Kazanmak var. Yani bir ego var. Bir kaybetme durumu var. Ve bu bir şekilde bir takım oyunlarla bu duyguların karşılıklarının yaşandığını görüyoruz. Mesela herkes bir takımın taraftarı mesela. Böyle bir durum var. Kaybettiği zaman sanki hayatında çok önemli bir şey değişmişçesinde bir üzülme durumu var. Şimdi aslında kendisi kendi oyununda, yani kendi hayatında bir sürü bir şeyle ilgili olduğu için ve onun içerisinde olmadığı için bir şekilde oraya karışıyor ve orayla ilgili aynı bir psikoloji durumu oluyor. Dolayısıyla tam da söylediğin gibi bazı şeylerden vazgeçtiğimiz zaman zaten yaşlanıyoruz. Çünkü şey var, işleyen demir ışıldar derler ya, biraz da böyle de bakabiliriz. Çok klişe bir tabir oldu ama gerçekten de öyledir. Bir şeylerin ucunu hiçbir zaman bırakmamak gerekiyor. Bu müzik dinlemek olabilir, yürümek olabilir, kitap okumak
olabilir, yazmak olabilir, düşünmek olabilir.
Çünkü ne zaman bu tür bir aktiviteyi bıraksak gerçekten yani adı üstünde bir durağanlık başlıyor. Durağanlıkta insanoğluna kesinlikle yaramıyor.
İyi gelmiyor değil mi?
Gelmiyor. Kimisi mesela şeyden bahsediyor işte, ya şöyle bir hani uzanamadım, yatamadım, kalkamadım gibi bir... Onlar da, o bile belli bir saatten sonra insanda bir sıkıntı yaratmaya başlıyor. Yani aslında bakarsak insan hareket etmesi için yaratılmış da bir yaratık aslında. Yani hareket etmeli ki içinde bulunduğu toplumu, kendisi ya da psikolojisi her anlamda pozitif hale geliyor. Ne zaman ki durağanlaşıyor, o zaman gerçekten bunu herkes de fark ediyor. Zaman zaman bize de olur mesela, herkes olur. Fark ediliyor ve gerçekten garipseniyor. Yani bizde bir takım tabirler vardır ya, hani nerede hareket
orada bereket.
Bakın bereket diyor. Yani bereket kavramını hareketle eşdeğer hale getirmiş. Dolayısıyla programa girişindeki söylediğin özdeyişte olduğu gibi insan hareket etmeli. Hareket etmediği sürece zaten yaşlanacak. onun kaderinde var ama insanın belli ölçüde kendini daha dinç, daha psikolojisi daha düzgün, daha verimli, daha anlayışlı olabilmesi için de her işte okuyarak beynimiz bir çeşitli bir
o da bir,
bir halter salonuna giriyor diyeyim yani. Tabii, okumak tabii, ciddi tabii. Anlamda
böyle. Beynin de bir halter salonu.
Tabii bir jimnastik salonu diyeyim daha bir doğru bir tabirle. İşte başka aktiviteler bizi bambaşka bir antrenman ortamına sokuyor. Dolayısıyla daha dinç oluyoruz.
Şimdi senin tabii sporcu geçmişinde olduğu için tam da örtüşüyor konular. Maşallah noktasız virgülsüz gidiyorsun. Ben de o kadar güzel anlattığın için araya girmemeye çalışıyorum.
Konu spor olunca biraz böyle oldu.
Ne kadar güzel. Tam da bunu istiyoruz aslında zaten. Verdiğin örneği biraz derinliğe gidelim istiyorum. Hani dedin ya vücudumuz da bunu istiyor. Ve tembellik noktasına girdiği zaman onu aşmak zor olabiliyor dedin. Bu kaslar için bile böyle değil mi? Yani bir zorunlu sakatlık geçiriyor bir sporcu ya da bir sıradan bir vatandaş yürürken işte geçen sene Ekim ayında benim başıma geldi 2018'in Ekim'inde kaldırımda yürürken sol bileğimi burktum ve şişti, baldır küldür gittik, filmler çekildi, şu çekildi, tarak kemiğini kırmışsın dediler. Meşakkatli bir iş yani 40 Çok. Gün koltuk değnekleriyle yürüyorsun, o oluyor bu oluyor ve İnanır mısın? Bir ayın sonunda şöyle iki bacağıma baktığımda kırılan ayağımın bileğinin inceldiğini gözümle görebilme noktasına geldim. Neden? O pratiği yapamayınca kaslar bile kendini bırakıyor. Hani sanki eski bir milli tarafında var futbolcu olarak bunu çok daha iyi özetleyebilirsin.
Şöyle bile. Söyleyeyim işte benim de başıma çok fazlasıyla geldiği için hemen şunları düşünmeye başladım. Vücudum da benimle konuşuyor aslında. Yani ben tıpkı bir karşıda bir insan varmışçasına vücudum benimle konuşuyor. Nasıl oluyor bu? Biraz garip bir tabir oldu ama hemen açıklayayım.
Lütfen.
Hareket etmedik, antrenmanlarımızı yapmadık. Daha önceki hareketliğimiz ortadan kayboldu. İşte vücut mesajı verdi. Bana diyor ki sen geçen haftaki gibi değilsin ki. Yani mesela şöyle daha da basit indireyim. Bir insan düşünün, 1 kilometre yürüsün her gün. Hı hı. Ama buna bir gün mesela karar verip bunu yapsın. Karar vermediği günlerdeki insan başka bir insandır. Her gün 1 kilometre yürümeye karar vermiş insan başka biridir. Ve vücuduna çok büyük bir artısı olmakla birlikte vücut ona da hani tabir yerindeyse madem böyle girdim iyi bir şey yapıyorsun veriyor zaten.
O sinyali veriyor
Çünkü
sana.
İnsanda bu ego vardır bilirsin işte aynaya bakar ve kendisini iyi görmek ister.
Tabii.
Gerçekten böyle bir aktiviteyi yaptığı andan itibaren karşıda başka birini görmeye başlarsınız. En başta söylediğimiz gibi siz de vücudunuza gerekli olan önemi göstermişsinizdir. O da sizin hani şey gibi de değildir. Kadrinizi, kıymetinizi bilir. Yani size sıkıntı yaratmaz, bir kompleks çıkarmaz. Allah korusun bir rahatsızlığınız yoksa yapacağınız en küçük bir aktivite onun tarafından çok böyle iyi karşılanıp size hemen ödülünüzü verecektir. Biraz böyle bir yanı var insan vücudunun. Dolayısıyla şey var, herkesin en başta söylediğim gibi, senin sürekli bize söylediğin gibi çok da teşekkür ediyoruz. Okumak gerekiyor. Neden okumak gerekiyor? Tıpkı o yürüyen insan gibi. Ben de bir zaman çok az kitap okurken hiç yürümemiş o adam gibiydim. Ama ne zaman ki bazı şeylere merak edip fazlasıyla içine girmeye başladım belli bir yaştan sonra, aynı adam değilim. Beyin de öyle, size bambaşka davranıyor bu sefer. Dünyayı çok daha farklı algılıyor.
Beden de öyle, beyin de öyle değil
Her
mi?
Her yer hemen hemen böyle. Ama sporda işte insanların böyle bir durumu vardır. Hakikaten yadsınamaz bir gerçektir. Kendisini iyi görmek ister fiziksel olarak.
Şimdi spor daima da yine biz bu program önerisini verdiğimizde 2020 yılı için ki 2020'nin ilk programındayız.
Evet.
Takvimde 3 Ocağı gösteriyor. Bir cuma günündeyiz. Bundan sonra hep bu saatte ortak Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de Spor Daima ile dinleyicilerimizin karşısında olacağız. Ciddi bir liste çıkardık. Biliyorsun
evet, evet.
2020 yılında şunları şunları şu isimleri konuşalım, şu olayları konuşalım, şu takımları konuşalım diye. Klasik manada televizyonlarda daha çok gördüğümüz işte şu takım şu golü attı, burada offside vardı, hakem de gereksiz sarı kart verdi. Programı değil bu program.
Kesinlikle
Hatta
değil.
Hiç değil.
Üstüne basarak
evet,
söyleyelim.
Bunu vurgulayalım istiyorum.
Aynen.
Biz başka bir şey konuşacağız. Yani futbolu da konuşacağız ama George Best'i konuşacağız. 50 küsur yaşında pat diye ölüme doğru giderken kendi geçmişinin, hayatının muhasebesini yaptığı için benim gibi ölmeyin diyen, hasta yatağında seslenen George Best'in o futbolcu dehasını, zekasını konuşacağız. Oradan Gazanfer Bilge'ye geçeceğiz. Değil mi?
Sonra Yaşar Doğu'ya geçeceğiz.
Tabii ki bir başka program.
Aslında şöyle de özetleyebiliriz Murat abi. Yani biz hayatı sporla, sporu hayatlarıyla değiştirenler derken, programla başlarken böyle bir cümleyi kurarken, hani biz vücudumuza baktığımız zaman vücudumuz bize cevap veriyor dedim ya. Bazı insanlar da toplumlara, yani sporcular da, bu bir kesim bilim adamları da öyledir. Yaptıkları bir takım aktivitelerle o toplumu canlı tutmakta çok ciddi bir emeği var. Yani biz Yaşar Doğu'nun başarıları sadece kendisine ait değil. Bize de ait. Bizi de bir motive eden,
yukarı çıkaran.
Dolayısıyla topluma böyle bir şeyi var sporun. Böyle bir etkisi var. Sosyolojik bir konu bu yani.
Çok önemli.
Dolayısıyla biz...
Sosyolojik konu deyince arada bazı programlarda sosyolog konumuza da bağlanacağız, evet.
Biliyorum, evet, ve çok da iyi olacak. Öyle tahmin ediyorum ki o çok daha geniş anlatacaktır onları bize. Yani bir güreşçimiz dünya şampiyonu olduğu zaman biz toplum olarak artık kendimizi farklı hissetmeye başlarız. İşte futbol takımımız dünya üçüncüsü olduğu zaman nasıl Türkiye dışarıya çıktıysa o çıkışın bir sebebi var. Yani bir iki kişi yanılıyor olamaz. Bu kadar insanın oraya ilgi göstermesinin altında bir toplum psikolojisi var. İşte programımızın asıl konusu bize birçok şeyi farklı hayatlar yaşasak bile yapabileceğimizi, üstesinden geleceğimizi, kendileri yaptıkları branşlarda kendilerini kanıtlayarak örnek olmuş insanlardan bahsedeceğiz. Ama senin de söylediğin gibi program öncesinde de bunu yani masaya yatırmıştık. Bir efsane gibi anlatmanın derdinde değiliz. Bildiğimiz bir
dokunulmaz,
insan...
üst insanlar diye anlatmayacağız. Zaaflarıyla, başarılarıyla, hayat hikayeleriyle, verdikleri mücadelelerle, bazen kendi kendilerine yaptıkları öz eleştirileriyle, değil mi? Anlayacağız.
Elbette. Tabii. Yani Michael Jordan demiş, yani diyor ki ben o kadar çok basket atamadım ki o yüzden devamında o kadar çok basket atabildim.
Bak, ne
o kadar sayı.
Ne kadar önemli.
Ve devamında bir başka röportajında da şundan bahseder. Konumuz o değil ama hani bu.
Yok, tam da bu konumuz. Michael Jordan böyle diyor ama Samuel Beckett de dünya edebiyatının dev ismi, Godot'u beklerken diye bir tiyatro oyununu yazmış bir isimde. Diyor ki gene denedin, gene yenildin. Olsun, bir daha dene, bir daha yenil, daha iyi yenil diyor işte. Pes etmemek.
Mutlaka farkındadır ama ciddi anlamda bir sporcu tarifi de var burada.
Tabii ki.
Diyeceğim şey var aslında, hani bir konuşmamızda da ben yine bir farklı ifade bulunmuştum. Sanat olsun, spor olsun, aslında insanların vermek istediği mesaj hep aynı. Şöyle söylediğimi hatırlıyorum sana. Hani kullandıkları fırçalar farklı.
Enstrümanlar farklı.
Çizdikleri resim hemen hemen insanı bir noktaya getirme adına yaşamı sevmesi, yaşama tutunması, kendini ifade etmesi yolunda farklı farklı tablolarla, farklı farklı yollarla.
Konunun ama bir de sanki psikologları da ilgilendiren bir tarafı var. Psikiyatrları da. Yani insanlık ve tek tek insanlar şöyle bir duyguya da sahip galiba. Benim farkıma varın, beni sevin.
Fazlasıyla.
Ben şu yanımda sizlerden farklıyım. Yani spor da biraz bunu öne çıkaran bir mesela.
Fazlasıyla ve şey var, hatta bazen bu çoğu insan tarafından haksızlık gibi de algılanabilir. Mesela siz çok önemli meslekler içerisinde çok büyük başarılar kazanabiliyorsunuz. Örneğin bir profesör oluyorsunuz, insanların hayatlarını kurtarabiliyorsunuz. Ama bir sporcunun aldığı mesela bir dokunuşu, belki sizle ilgili çok insan konuşmuyor ama o dokunuş. Mesela işte İlhan Mansız'ın mesela bizim dünya üçüncüsü olduğumuz zaman Senegal attığı gol sonrasında. Yani bir daha unutulmanız neredeyse mümkün değil. Şimdi bu ikili karşılaştırmayı yapmak istemiyorum ama sporun bu kadar bir şeyi var. Yani bir etki gücü var.
Evet, bu tür karşılaştırmaları tehlikeli de olabiliyor.
İşte
yani.
Ondan bahsettim. O yüzden bu programda o dokunuşu hatırlayacağız. Ama o dokunuşun işte...
O dokunuşun da orada kaldığını da insanlığa gene anlatmak lazım.
Çünkü o zaman sporu daha çok severiz. Çünkü gerçekten hani illa bir efsane aranıyorsa bu tür şeyleri hatırlatan ya da hatırlatmaya çalışan insanlardır bence. Çünkü temelinde şey var. Spor spordur, sanat sanattır, çok şeydir.
İnsan insandır. İnsandır. Hayatında abartıya, mübalağaya kaçmadan doğrunun peşinde olan herkes aslında... Saygıyı, sevgiyi, hürmeti
şöyle tersinden sağlamasını yaparsak, abartıyor musunuz? Abartınız ve buyurunuz sonuçlarını görürüz gibi bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar yaşamın renkleri, spor da en renklerinden bir tanesi. Hı hı. Bundan fazlasıyla feyiz alabiliriz. Kendi yaşantımızda bir takım o sporcuların yaşantılarını bazen öykünerek, bakarak bize bir şey ilham edebilir.
Tamam, rol modeli olabilir, olmalı da.
Kesinlikle bu anlamda bir şey, birliktelik ve bir ilişki kurabiliriz.
Şimdi programın başında, sözün başında sen bir takım cümleler kurarken şöyle bir ifade kullandın. İşte herkes taraftar dedin. Hani ülkemiz içinde bir evet. spor takımı. Şimdi taraftarlık deyince zaten bir kere birinci olarak futbol geliyor akla. Basketbol, voleybol ve diğer dallar daha aşağılarda kalıyor. Bu bütün dünyanın bir gerçekliği. Orada beni yadırgamazsan kendimce bir küçük düzeltme yapmak isterim. Evet. Herkes demeyelim. Hani bütün bunlara rağmen ya ben hiçbir takımı tutmuyorum diyenler de
evet.
bir yüzde grup temsil ediyorlar. Var. Onlar da var.
Var tabii.
Burada şu ayrımı biraz vurgulayalım istiyorum. Sporu taraftar olarak, izleyici olarak mı yeğlemek daha doğru? Sporu yapan, işte senin uzun cümlelerle çok doğru ifade ettiğin gibi yürümek, bir masa tenisi oynamak, bir yüzmek şeklinde sporu birebir kendi kendine yapıyor olmak mı daha kıymetli? Taraftarı olduğunuz takımın 3 sene arka arkaya şampiyon olması mı sizin için çok daha sağlıklı bir şey? Sizin 3 sene her yaz 1 ay boyunca günde 20 dakika yüzmeniz mi? İlle birinden birini tercih etmek zorunda değiliz. Sen de cevabında değilsin ama bir farkındalık yaratalım diye bu soruyu soruyorum.
Şimdi bir kere bu çok iyi bir, çok geniş ve çok güzel bir bakış açısı. İnsanlar dünyada çeşitli çeşitliler ve bahsettiğin durumlardan bazısını tercih edenler var, tercih etmeyenler var. Tıpkı o takım tutmuyorum, ben konunun biraz dışındayım, hani böyle bir tercihim yok diyen insanlar da var. Ama ben spor yapmış olarak bir insan olarak en azından şu cevap verebilirim. Hı hı. Mutlaka benim vereceğim cevap da tartışmaya açıktır. Bence sporu yapmanın, sadece spor yapmanın kendisi güzel. Bence.
Taraftarlıktan daha güzel.
Her şeyden daha güzel. Çünkü nasıl programımızın içerisinde bir konuşmalar yaptık. Dedi ki vücut insana bir cevap verir. Hı hı. Ve insan hareket ettiği zaman çok daha kendini iyi hisseden bir varlıktır dedik ya. O sporu yaptığınız zaman zaten sporların içerisinde çeşitlilikleri var ama bazıları sizi bir takım kurallar silsilesinin içerisinde de sokar.
Tabii.
Tıpkı bir satranç oyunu gibi bir takım kaideleri vardır. O kaideler içerisinde var olmak da ayrı bir antrenmandır. Ayrı bir zihin cimnastiğidir. O kadar çok hazırlanış ve o şeye bir şekilde adapte olabilme metotları var ki. Ama soruna dönersem bence sporu yapmanın kendisi güzel. Taraftarlığın da ayrı bir tadı vardır.
Tabii ki.
Onu da mesela küçük esprilerle kendi arkadaşlarınız içerisinde falan daha güzel bir muhabbet içerisinde çekilebilir. Ama bunun işte programlar serisinde bunları konuşacağız.
Tabii.
Hani artıları var, eksileri var. Ama bana sorulan bu soruya ben dediğim gibi benimki de tartışılır. Ben sporu yapabilmenin bile, hatta bir şey hani yemek yiyebilmem bile çok güzeldir. Yiyemeyen biri olabiliyor
tabii,
ya mesela.
Tabii, tabii.
Nefes almak çok güzeldir. Biraz böyle bakıyorum. Ben diyorum ki bu yaştayım, spor yapabiliyor muyum? Evet. Bence en güzeli bu. Ama Liverpool işin rengi başka bir yer. İşte NBA maçları atıyorum, işin başka bir rengi. O şahane bir dünya mı? Evet. Seyirciler var mı? Evet. Ama ben de işin kıyısından köşesinden kendi dünyamda,
kendi hayatıma ne kadar alıyorum?
Küçücük bir giriş bile yapıyorsam o zaman çok mutluyum. Zaten o yüzden onları seyrediyorum. Gibi bir durum var. Dolayısıyla insanlara göre değişen bir şey olabilir bu. Herkese saygım sonsuz. Soru bana yöneltildiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Soru sana yöneltildi çünkü burada sen varsın.
Yok, ama özel bir soru anlamında.
Tabii sağ ol. Ben de onu vurgulamak istedim. Dinleyicilerimize de bir şekilde bir farkındalık yaratalım diye bu soruyu yönelttik. Onların da mutlaka cevapları vardır. Biz duyamıyoruz ama kendi içlerinde vardır. Bundan sonraki programlarda zaman zaman dinleyicilerimizden de görüş alırız, fikir alırız, sokaklara çıkarız, telefon bağlantıları yaparız. Bunları kısmetse 2020 yılında tamamen bu çerçevede bir spor programı yapalım istiyoruz.
Bütün derdimiz zaten sporu bir masaya yatırmak, nedir ne değildir bir konuşmak istiyoruz. İnsanlardaki karşılığını öğrenmek ya da burada bahsettiğim gibi çok önemli, bize örnek olmuş, bütün dünyaya, bütün toplumlara örnek olmuş insanlar konuşmak bizi epey bir yol aldığını
yine,
düşünüyorum.
Yine biliyorsun bu programı kotarırken zihnimizde az önce de söyledim birçok başlık çıkardık. Evet. Örneğin 1980'lerin tam ortası olması lazım. Ben lise öğrencisiydim. Bir Heysel faciası var mesela. Sporun böyle bir tarafı da var değil mi? 85 Mayıs'ı olması lazım diye hatırlıyorum.
Şimdi öyle bir şeyden bahsettin ki yani
futbol, yine bir İngiliz takımı Liverpool muydu?
Liverpool ve Juventus 1985'te evet. Belçika'nın Heysel Stadı'nda karşılaştılar. İstersen
finaldi o, sanıyorum.
Finaldi evet. Liverpool takımı o zaman şimdikinden bile daha da popüler bir takımdı ki Platini'li bir Juventus karşısındaydı. Evet. Maçın oynandığı anda İngiliz holiganların bir şekilde
oynanamadığı anda hatta başlayamadı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Lisedeydim. Bir taraftan üniversite sınavına girmeme işte bir ay kalmıştı. Evdeydim. Futbola meraklı bir genç adamdım. O maçı izlemek için televizyonun başına oturdum. TRT'den yayınlanıyordu. Evet. Maç saati başladı. Spiker işte bir takım olaylar var. Gecikecek maçın başlaması dedi. O oldu, bu oldu. Böyle bir 2-3 saat. Tabii artık tam hatırlayamayabilirim ama zaman zaman olay mahalline bağlanıldı ve oradaki fotoğraf aktarıldı ve o maç başlayamadı diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum?
Başladı. Maç tribün yıkılmasına rağmen yıkık halinde oynandı.
Doğru.
Dolayısıyla büyük bir sansasyon oldu. Çok kısa geçişlerle hemen söyleyeyim. Sonra İngilizler...
Bitti mi peki? Başladı ve bitti mi o maç?
Finali Juventus aldı ve Platini'nin penaltı golü.
Vay vay.
Şimdi bu durum...
Yani insanlığın vahşiliği... Şimdi 20. Bakın, yüzyılda da devam. Bak benim zihnim bütün bunları silmiş.
Bakın şimdi olay nereye gitti hemen onu söyleyeceğim. Bu olay futbol endüstrisini tamamen değiştirdi. Temel sebebi şudur. İngilizler hemen kendi içinde bir karar aldılar. Dediler ki...
Hatta Demirley'di. Margaret Thatcher değil mi? Hepinizi 5 yıl boyunca çekiyorum dedi.
UEFA 3 yıl ceza verdi. Onlar da kendi içinde bu konuyu tartıştılar. Dediler ki biz öyle bir hata yaptık ki... Biz kendi hükümlerimizi de zaten verebiliyoruz. Bir İngiliz lobisi vardır biliyorsun UEFA'da. 5 seneye çıkarttılar. O bizim alıştığımız Nottingham Forest'ler, Liverpool'lar, Tottenham'lar falan 5 yıl ki o zaman gerçekten hani
fırtına gibi
domine etmişlerdi bütün olayı ki Liverpool zaten sokaktaki herhangi bir insanın ilk 11'ini ezbere saydığı bir ekipti. Nottingham Forest hakeza. Dolayısıyla 5 sene yok oldular. Yok olunca Avrupa'da futbol değişti. Ve tekrar döndükleri zaman tekrar yani resmi müsabakalara çıktılar ama var resmi değildi.
Şimdi sen tabii bir konunun başlığını sana hatırlatmak yetiyor şöyle sıfır bitireyim. Hatayla devam ediyorsun ama benim vurgulamak istediğim şuydu. Yani biz her programda bu tür olayları da konuşacağız. Bu küçücük bir pencere açmış olalım. Bence burada duralım çünkü Heysel'i başlı başına konuşacağız.
O zaman şöyle bitireyim. Futbol endüstrisini değiştirdi. Çünkü bugün izlediğiniz Premier League o günün bir eseridir deyip kapatayım o zaman.
Peki. Ama bir sonraki programın sen ipucunu vermiş oluyorsun. Dinleyicilerimizi merakta bırakacağız. Yani biraz da yayıncılığın böyle bir tarafı var.
Merakları
gösteriyormuş gibi, söylüyormuş gibi yapıp göstermeyeceksin yayında ya da söylüyormuş gibi yapıp söylemeyeceksin. Tabii latife yapıyorum. Yani bu yayıncılık anlayışını da eleştirmek adına bu cümleyi kuruyorum.
İyi yapıyorsun.
Çok şükür biz bir kamu kuruluşu olarak, TRT olarak yani bunlardan uzak noktadayız. Ne söylenmesi gerekiyorsa anayasa çerçevesinde, TRT kanunu çerçevesinde, bizim aldığımız yayıncılık terbiyesi çerçevesinde eleştirimizi de yapıyoruz. Yanlışa yanlış da diyoruz.
Elbette.
Sporda da bu böyle, başka alanlarda da böyle. Ama güzellikleri de tabii ki öne çıkarıyoruz. O 100 başlıktan böyle hemen aklına gelen kişiden, başlıktan neler var mesela?
Şunu söyleyeyim, özellikle o listeyi hazırlarken şöyle şeyler düşündüm. Sayısız sporcu var ama bizim insanımızı biraz daha ön planda düşündüm. Mesela bir Cemal Kamacı var, bir Yaşar Doğu var, bir Gazanfer Bilge var. İşte bir Naim Süleymanoğlu var ki şu an sinemalarda
filmlerde,
filmleri var. İşte yabancı sporcular var. Gerçekten örnek olmuş Michael Jordan. İşte futbol dünyasından Kenny Dalglish var. Yani saymakla
bitirmiyor. Jesse Owens var. Hitler'i tribünlerden kaçıran değil mi? O var, ünlü atlet.
Yani çok ciddi bir listemiz var. Ve katkılar çok güzel.
Yine hafızam beni yanıltmıyor diye düşünüyorum. 1989 Ocağı'na gidiyorum. Samsun Spor faciası var. Acılar
evet,
var
evet,
değil mi?
Evet. O son derece bütün Türkiye'yi yasa boğmuştu diyeyim ben.
Yani bu tür böyle spor tarihinde dönüm noktası olan biraz bazen tarihin tozlu sayfalarında unutulmaya yüz tutmuş olsa da bizim öne çıkarmak istediğimiz kişiler, olaylar, kavramlar
var. Bence bir kişinin hafızası, yani iyi bir hafıza iyi bir şeydir. Özellikle toplumların hafızası da iyiyse gerçekten çok keyifli oluyor. Ama bazı şeylerin unutulması, o mesela Samsun spor faciasından bahsediyorsak bu bir ibrettir. Ona göre daha dikkatli davranılır burada belki verebiliriz.
Şimdi o tabii ki çok... O dönem Samsun Spor'da değil mi?
Evet.
Güçlü noktadaydı.
Çok çok güçlüydü.
Şimdi onu yine hatırlıyor kamuoyu ama yaklaşık bir ay önce bir handball takımı kızlarımızın birlik müsabakasına giderken minibüsü uçuruma yuvarlandı. İki evladımızı kaybettik.
Evet, ne yazık ki.
Ve sonra araştırmacı haberciler bize aktardılar ki aylardır zaten o takım maddi yetersizliklerden bir maça sabah dolmuşuyla gidip akşam geri dönüyormuş. Yani kalamıyormuş, bir otele verecek parası yokmuş. Ve yöneticiler aslında bu tehlikenin geldiğini hep haber vermişler. Paramız yok, işte sorunlu araçlarla gidiyoruz, geliyoruz diye. Zaman zaman bunlara da vurgu yapmak
i̇şte
lazım.
Sporun böyle bir durumu da var. Yani her şeye belki yetişemeyebiliriz ama gündemde olsun yahut da programın içeriğinin tam olarak karşılığı olsun. Bütün bunlara bir şekilde değinelim.
Futbol dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de biraz fazla ramp ışıkları altında, fazla rol çalıyor diğer spor dallarından. Biz futbolun bu tarafına da değineceğiz ama diğer spor dallarına biraz daha ağırlık vereceğiz diye.
Verelim, çünkü şey var, hani futbol şöyle de bir durum vardır. Hadi biraz gülelim diye söylüyorum. Herkes mesela ciddi bir şeydir, yorumcudur Türkiye'de. Herkes çok ciddi yorumlar yapar.
Hakemdir, teknik direktördür değil mi?
Teknik direktördür. Yani o kadar çok sevilen bir şey ki. Ve kişilere dikkat edersen abi, o yaptıkları açıklamada kendinden çok emindir.
Yani bir evin içinde salondan odaya giderken oflayan puflayan kilolu kendine bakmayan abilerimiz şey diyebilirler. Çok... Ya, o golü ben bile atabilirdim ya, koşmuyor.
Ben şeyden bile hatırlıyorum. Rahmetli annem kapıyı çalardım ben içeri gireceğim zaman. Yüzüme tuhaf tuhaf bakardı. Ne oldu anne, bir şey mi oldu dedim. Ya bizimkiler iki tane yemişlerdi. Yani şeyi söylemeye çalışıyorum. Toplumun her katmanına giden bir oyun olduğu için futbol bu. Hemşirenin de konusudur, profesörün de konusudur, bir inşaat işçisinde herkesin konusudur. Ama diğer sporlar belki hani o kadar ilgilerini çekmiyor ama futbolun böyle bir durum var. Bizim bunda tabii ki program özelinde kurtulmamız lazım.
Tabii.
Biz bunu konuşacağız. Biraz önce söyleyeyim. Anne örneğine varıncaya kadar belki konuşuruz.
Şu da var ki özellikle son yıllarda Türkiye sporun birçok alanında uluslararası başarılar da elde etti. Atletizm de bunu yapıyor, işte basketbol da yapıyor, handbol de yapıyor değil mi?
O zaman ben senin de uyarılarından çok kısa bir ifadeyle söyleyeyim, bundan eminim. Bakın bütün bu programlar serisince bu cümleyi kullanmak istemiyorum. Kendimden eminim falan böyle büyük cümleler kurmak istemiyorum ama Türk insanı, Türk genci... Yani inanılmaz kabiliyetti. Bunu çok net olarak söyleyebilirim.
Bu bir hamaset değil.
Bu bir realite. Yani bakın herkes kendince bir konusunda bence iddialı olabilmeli bir konu.
Tabii.
Ben bu cümleyi söylerken herkesle çok net olarak konuşabilirim.
Yılların gözlemine dayanıyor.
Evet, ve Türkiye'nin bütün illerine gitmiş, oralarda bulunmuş bir insan olarak diyorum ki Türk insanı inanılmaz kabiliyetli. Bakın biraz değil. Yeter ki onlara o
kabiliyeti doğru yere akıtabilmekte. Tabii. Sen demek ki sporcu olarak, ben yayıncı olarak Türkiye'nin bütün illerine gitmişiz ama o zaman birbirimizden haberimiz olmadığı için bu sohbetleri yapamamışız. Gözlemlerimizi yapmışız. Şimdi buradan devam ediyoruz. İşaret ediyor teknisyen arkadaşımız, süre bitti diyor.
Ben o zaman çok şanslı olduğumu söyleyeyim son söz olarak.
Şans karşılıklı. Sevgili dinleyiciler ve Spor Daima da ilk programda Memleketim FM'de ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda genel bir sohbet yaptık. Haftaya başlık başlık gideceğiz. Görüşmek üzere.
Spor Daima. Spor Daima.